Ayrım 9, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 98. Kedi kuşu kim diye sordu Harry. Sabahtı ve 3 istihbarat görevlisi bir önceki gün olduğu gibi toplantı masasının etrafına oturmuşlardı. Telefonunu 2 saat önce aldım dedi Amerikalı bölüm şefi. CIA başkanını uyardım. Kedi kuşu diye birini duymamış. O da tıpkı senin gibi bu ismi aptalca buldu.
Ama oradaydı. Onu gördüm. Onunla konuştum. Oradaydı.
Ne hakkında konuştunuz Monsieur diye sordu Fransız istihbarat görevlisi.
Emin değildim. Gerçekten de bilemiyorum. Çok normal gibi görünüyordu. Bana bir iki önemsiz soru sordu. Sonra da hiç hatırlamıyorum.
Acaba şöyle bir şey mümkün olabilir mi? Ajan Latham dedi İngiltere MI6'in komutanı. Siz çok stresli. Yanlış söyledim. Dayanılmaz bir 3 yıl yaşadınız. O müthiş zekanızı tenzih ederek size bu şeyin bir yanılsama da olabileceğini hatırlatabilir miyim? Tanrım, benim yanımda öyle elemanlar oldu ki sizin yaşadığınız stresin yalnızca yarısı kadar bir şey yaşadıkları halde çifte kişilikli olmuşlardı. Hayal görüp uydurma şeyler anlatıyorlardı.
Ben uydurmuyorum general. Söylediklerim ne uydurma ne de hayal ürünü.
Dünü bırakalım da o güne geri dönelim isterseniz Monsieur Latham dedi Fransız. Kardeşlik Vadisi'ne ilk vardığınızda neler oldu?
Oh, Harry gözlerini yere dikti, bir süre daldı, sonra hemen kendine geldi. Kazayı kastediyorsunuz herhalde.
Of tanrım, korkunçtu.
Çoğu bulanık ama hatırladığım ilk şey çığlıklar, isterik çığlıklar. Sonra aracın altında kaldığımı hatırlıyorum. Ağır bir metal parçası başımı eziyordu. Hiç böyle bir acı hissetmemiştim daha önce.
Latham, Dr. Gerhard Kröger'in programladığı konuşmayı yaptı. Bitirdiği zaman başını kaldırdı, gözleri berraktı.
Sonrasını biliyorsunuz, size anlatmıştım.
Komitedekiler şaşkın şaşkın başlarını sallıyorlardı, birbirlerine baktılar. Bak Harry dedi Amerikalı yumuşak bir biçimde, önümüzdeki birkaç günde bize getirdiğin her şeyi bir gözden geçireceğiz, tamam mı? Ondan sonra serbestsin. Uzun bir tatili çoktan hak ettin, okey.
Paris'e gidip kardeşimi görmek isterdim.
Hiç dert değil. Konsolosluk operasyonlarında olsa bile pek sevdiğim bir alan değildir de.
Yaptığı işleri iyi yapıyor.
Lanet olası diye bu görüşe katıldı CIA şefi. Manitoba'da Islanders kasaba takımında hokey oynarken harikaydı. O zamanlar Kanada'daydım ve senin bu Hulk kılıklı var ya, kendinden çok daha iri Hulkları duvara yapıştırıp geçiyordu. New York'ta çok büyük bir oyuncu olabilirdi bu çocuk.
Ama neyse ki dedi Harry Latham, onunla konuşup öyle vahşi bir iş yapmasına engel oldum.
Drew Latham, Rivoli Caddesi'ndeki Murray's Oteli'nin suitinde yumuşacık yatağında uyandı. Gözlerini kırpıştırarak başucundaki telefona baktı ve oda servisinin numaralarını tuşladı. Hesabı Almanya ödediğinden üstüne iki yumurta kırılmış kalın yumuşak bir biftek ve yanında kremalı çorba yemeye karar verdi. Siparişlerinin 30 dakikada hazır olacağı söylendi ona. Yatakta gerindi, sol kolu yastığın altındaki otomatik tabancaya çarptı. Sonra biraz kestirmek üzere gözlerini kapadı. Bir çıtırtı, kapıda metalik bir tıkırtı sesi, doğal değil, hiç de doğal değil. Birdenbire 6 kat aşağıda sokaktan kompresörlü yol matkabının gürültüsü gelmeye başladı. Bir tamir ekibi alışılmadık bir saatte işe başlamıştı. Alışılmadık, hiç normal değildi. Daha ortalık aydınlanmamıştı bile. Drew silahını kavrayıp yatağın sol tarafından kayıp indi. Uzakta bir duvarın köşesine yuvarlana yuvarlana gitti. Kapı açıldı ve kurşunlar karyolaya saplanıp deşerlerken döşeyi de yastıkları da parçaladılar. Dışarıdaki pencerelerden gelen sağır edici sesin eşliğinde. Latham silahını kaldırıp kapının önünde duran siyahlar giymiş silüete 5 el arka arkaya ateş etti. Adam yüzüstü yere yığıldı. Kompresörlü matkap sustuğu zaman Drew ayağa kalktı ve canına kastetmek isteyen adamın yanına koştu. Ölmüştü. Can çekişirken üstündeki dar süveteri parçalanmış, dövmeli göğsü olduğu gibi ortaya çıkmıştı. 3 küçük şimşek figürünün olduğu bir dövmeydi bu. Yıldırım harekatı. Kardeşlik.
6. Bölüm. Jean-Pierre Villiers 2. şubeden Claude Moreau'nun kendisine yönelttiği eleştirileri metanetle karşıladı. Gerçekten de sizin açınızdan yürekli bir davranıştı Monsieur. Sizi temin ederim, söz konusu otomobilin peşindeyiz ama anlayın. Eğer size herhangi bir zarar gelecek olursa bütün Fransa ayaklanır.
Sanıyorum biraz abartıyorsunuz dedi aktör. Ancak küçük de olsa bir şekilde katkıda bulunabileceğime memnunum.
Hem de epeyce katkıda bulundunuz ama artık birbirimizi anlıyoruz herhalde değil mi? Başka katkı olmayacak, tamam mı?
Nasıl isterseniz. Oysa çok kolay bir roldü ve toprak altından çıkaracağım daha başka bilgiler olabilirdi.
Jean-Pierre diye bağırdı Giselle Villiers. Böyle bir şey yapmayacaksın, buna izin vermiyorum.
İkinci şube buna izin vermeyecektir madam diye söze girdi Moro. Şüphesiz bugün duyacaksınız, bu yüzden söylememde sakınca yok sanırım. 3 saat önce bizim Amerikalı Drew Latham'a ikinci bir suikast teşebbüsünde bulunulmuş.
Ne diyorsunuz?
Nasıl, iyi mi diye sordu Villiers koltuğunda ileri atılarak.
Şansı varmış, yaşıyor. En azından çok dikkatli biriymiş. Paris'in en az bilinen kurallarından bir ikisini öğrenmiş.
Anlamadım.
Her şey ülkemizi ziyarete gelen turistlerin, özellikle pahalı otellerde konaklayan turistlerin, şehrimizin eğlencelerinden ayrılıp yatmayı düşünmedikleri bir saate ayarlanmıştı. Tam ortalığı ayağa kaldıran gürültülerle yol çalışmasının başlayacağı saate.
Mevsim yaz dedi Giselle başını sallayarak. Davranışlarımızdan dolayı başımıza epey dert açıldı zaten. Turizm Bakanlığı kafamızı kesecek.
Dostumuz Latham da bunu bir şekilde sezinlemiş. Tamirat ekibi filan yokmuş. Sadece eline bir kompresörlü beton matkabı almış bir adam tam penceresinin hizasına gelecek şekilde konumlanmış. Belki de sizin filmlerinizden birinin adıyla çok benzer bir durum Monsieur Villiers. Ölüm Öpücüğüne Prelüt. Eğer yanlış hatırlamıyorsam eşimin de en beğendiği filmlerdendir.
Televizyonlarda yasaklanmalı diye kestirip attı aktör. Öpücük aptal, boş bir aktristen geliyordu. İşi gücü kamera açılarıydı. Repliklerine yoğunlaşmazdı. Zaten onları da çok nadiren doğru dürüst söylemişti.
Bu yüzden de mükemmeldi dedi karısı. Güvensizliği o kadar belliydi ki senin tutkunu müthiş inandırıcı kılıyordu. Sevdiğini zannettiği bir kadının gizemli dünyasına giremeyen deliye dönmüş, endişeli, şaşkın bir erkek. Gerçekten de çok iyiydin hayatım.
Daha iyi olabilirdim. O yellozu oynamaya teşvik edeceğim derken vasat bir oyun çıkardım.
Monsieur Moreau'nun buraya bir aktörün yakınmalarını dinlemeye geldiğini zannetmiyorum sevgilim.
Yakınmıyorum ki. Sadece doğruyu söylüyorum.
Bir aktörün egosundakileri.
Yo, hoşuma gidiyorum adam dedi Moreau. Karım her kelimesine bayılacak.
Polis sorgulamalarının emniyet teşkilatı bünyesinde gizli kalması gerekmez mi?
Öyle tabii, yanlış bir laf ettim.
Anlatın gitsin Moreau dedi Jean-Pierre sırıtarak, en azından eşinize.
Şimdiye kadar anlamadıysanız ben söyleyeyim, karım emekli avukattır. Bahsi geçen aktrise gelince yıllar önce oyunculuğu bıraktı ve Amerikalı bir petrol zenginiyle evlendi. Adam Teksaslı mıydı, Oklahoma'lı mı, öyle bir şey.
Asıl meselemize dönebilir miyiz lütfen?
Tabii madam.
Eğer Latham öldürülmekten kurtulduysa bu başarısız suikastı düzenleyen kişi hakkında bilginiz var mı?
Elbette. Öldü. Monsieur Latham onu vurmuş.
Kimliği?
Belirsiz. Sağ göğsünün üstünde 3 tane çok küçük dövme işareti hariç. Şimşek figürleri. Nazi yıldırım harekatının simgesi.
Latham kökenlerini doğru tahmin etmiş ama onların ne anlama geldiklerini çıkaramamış.
Biz biliyoruz ama bu işaretler belirli kişilere veriliyor. Yalnızca neonazilerin daha büyük örgütlerinin içinde yüksek bir eğitim görmüş kalbur üstü bir kesime.
Tahminimizce bunların sayısı Avrupa'da, Güney Amerika'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere toplam 200'ü geçmiyor. Bunlara yıldırım harekatçıları deniliyor ve hepsi suikastçı, hepsi de insan öldürmeye meraklı, hatta bunu bir ihtiyaç olarak görenler arasından seçilerek çeşitli öldürme teknikleri konusunda eğitilmiş kişiler.
Psikopatlar dedi eski bayan hukukçu, psikopatlar, başka psikopatları aralarına alıyor.
Tam anlamıyla. Başka kim böyle fanatik örgütler alınabilirdi ki? Zaten bu örgütler de o kişilerin doğuştan şiddete duydukları eğilimi kullanmalarına izin veriyorlar.
Haklısınız madem.
Ve siz Amerikalılara veya İngilizlere ya da başkalarına bu, nasıl diyorsunuz, katil bölüklerinden söz etmediniz öyle mi?
En üst makamlar haberdar edildi tabii. Onların altındakilerse hiçbir şey bilmiyor.
Peki neden? Neden Drew Latham gibi birine haber verilmedi?
Nedenlerimiz var. Alt düzeylerde sızmalar oluyor.
Öyleyse bize neden söylüyorsunuz?
Siz Fransızsınız ve de ünlüsünüz. Şöhretinizi zedelemek istemezsiniz. Eğer bir bilgi sızdırırsanız haberimiz olur.
Başka? Sizin vatanseverliğinize güveniyoruz.
Bu çok aptalca bir şey. Tabii amacınız kocamı mahvetmek değilse.
Bir dakika Cisel. Dur biraz Jean-Pierre. Bu ikinci şubeden gelen bu bey başka bir amaçla burada.
Ne?
Siz zamanında olağanüstü bir avukattınız herhalde Madame Veli'ye. Bu açıkça görülüyor.
Sizin de şaşırtmacalı ve dolambaçlı soruşturma yönteminiz açıkça görülüyor Monsieur. Kocamın bu işe bulaşmasını önlemeye çalışıyorsunuz. Onun sahip olduğu yetenekler düşünülürse son derece basit, benim bile yapabileceğim bir şeyi yapmasına engel oluyorsunuz. Ama daha lafınız bitmeden çok gizli, olağanüstü gizli bilgiler veriyorsunuz. Öyle bilgiler ki eğer kocam bunları açıklayacak olursa kariyerine ve hatta hayatına bile mal olabilir.
Söylediğim gibi dedi Moro, çok parlak bir avukat.
Neden söz ediyorsunuz siz? Hiçbir şey anlamıyorum diye bağırdı aktör.
Anlaman gerekmez sevgilim, bunu bana bırak. Cinsel gözlerini Moro'ya dikti. Bizi kademe kademe kıskıvrak sıkıştırdınız öyle değil mi?
Bunu inkar edemem.
Madem ki kocam bildiklerinden dolayı artık zarar görebilecek bir hale geldi, bizden ne yapmamızı istiyorsunuz söyleyin hadi. Asıl mesele buydu değil mi?
Öyle olduğunu düşünüyorum.
Peki öyleyse ne?
Oyunun Coriolanus'un durmasını ve gerçeğin bir kısmının halka açıklanmasını istiyorum. Bu sayede kocanızın Jodel hakkında çok şey öğrendiği, kederinden ve Jodel'in ölümünden sorumlu olan kişilere karşı duyduğu nefretten dolayı oyunu daha fazla götüremediği şüphesini yaratmış olacağız. Günün her saati koruma altında olacaksınız.
Ya annem babam diye bağırdı Villiers. Bunu onlara nasıl yaparım?
İkisiyle de bir saat önce konuştum Monsieur Villiers. Nazi hareketinin Almanya'da yükselişi de dahil onlara söyleyebileceğim kadarını söyledim. Sizin buna kendi başınıza karar vermeniz gerektiğini ama gerçek anne ve babanızı da onurlandıracağınızı umduklarını söylediler. Daha ne diyebilirim?
Demek temsili kapatıyorum ve halktan gizli tuttuğum zannedilen şeyler yüzünden yem oluyorum. Sevgili işime dahil.
İstediğiniz bu mu? Tekrar ediyorum, her an korunacaksınız. Sokaklar, damlar, zırhlı limuzinler, lokantalarda ajanlar, tatil yerlerinde polisler. Güvenliğiniz için düşünebileceğinizden de fazlası yapılacak. Bütün istediğimiz canlı bir yıldırım harekatçısı. Emirleri nereden aldıklarını öğrenebiliriz o zaman. İlaçlarımız ve bunların yanı sıra başka yöntemlerimiz var. Bir katili bizimle konuşmaya ikna etmek için.
Hiç yakalayamadınız mı dedi Cisel.
Aa evet, birkaç ay önce iki tanesini tuzağa düşürdük. Ama onları ilaçlı sorguya alamadan kendilerini hücrelerinde astılar. Nasıl da her şeylerine adıyor bu psikopat partizanlar. Ölüm onların meslekleri olmuş. Kendi ölümleri bile.
Washington'da konsolosluk operasyonlarının müdürü Wesley Sorensen, Londra'dan çekilen gizli faksları inceledi.
Buna inanamıyorum dedi, imkansız bir şey bu.
Ben de öyle düşünüyordum dedi masanın sol tarafında duran Sorensen'un genç kurmayı. Ama bunu nasıl göz ardı edebiliriz? Bu isimler Sting'den geliyor. Kardeşlik örgütüne girmeyi başaran yegane sızma ajanından. Sırf bu bilgiler için gönderilmişti ve başardı da.
Ama tanrım, bu adamların birçoğu leke sürülemeyecek yerlerdeler ve bu daha listenin tamamı bile değil. Bazı belli isimler seçilerek saklı tutulmuş. 2 senatör, 6 milletvekili, 4 büyük şirketin yönetim kurulu başkanları, bir de bunların yanında medyadan 5-6 kişi. Her gün televizyonda, radyoda, gazetede gördüğümüz, duyduğumuz ve okuduğumuz yüzler ve sesler.
Baksana şunlara. İki program yapımcısı, bir kadın sunucu ve gözünü budaktan sakınmayan üç talk showcu.
Şişman herif, bunun için mümkün olduğunu söyleyebilirim, diye araya girdi personel yöneticisi Kurbay. Nerede düşmüş birini görse hiç acımıyor, bir tekmede o sallıyor.
Yo zannetme, çok açıkça belli yaptı her şey. Üçüncü derece zekaya sahip, minimum eğitim görmüş, nefretle dolu biri. Evet ama hakiki bir Nazi değil. Ağzına geldiği gibi konuşan bir soytarı sadece.
İsimler Kardeşlik Vadisi'nden geldi efendim, başka bir yerden değil.
Tanrım, buradaki isim de başkanın kabinesinden.
Bu adamın Nazi olması olacak iş değil, dedi konsolosluk operasyonlarının personel yöneticisi. Tavşan boku gibidir. Ne kokar ne bulaşır. Kabinede doğru düz bir ağırlığı yoktur. Öte yandan böyle insanlar başkalarını kandırmada çok başarılıdırlar. 30'ların sonunda kongrede Naziler vardı. 50'lerde de her tarafta komünistler. Tabii eğer o vatana sadakat soruşturmalarından çıkan sonuçlara güvenilebilirse...
Büyük çoğunluğu anlamsız safsatalardı delikanlı, dedi sonra en son üstüne basa basa.
Anlıyorum efendim ama başarılı kovuşturmalar da vardı.
Kaç tane? Eğer istatistikleri hatırlayabiliyorsam, ki hatırlıyorum, orospu çocuğu Hoover ve sahtekar McCarthy'nin özel olarak belirlediği isimlerin sayısı 19.700'e varıyordu. Ve bu feryat figan bittikten sonra geriye sadece 4 tane sanık kaldı. Yaklaşık 20.000'de 4 kişi. Bunu orana vurursan 0.10.000'de 2 gibi bir başarı grafiği çıkar ki kongrede kopan onca fırtına vergi yükümlülerinin boşa harcanan onca parası da cabası. O eski güzel günleri hatırlatma bana lütfen. O sıralarda senin yaşlarındaydım. Tanrı biliyor senin kadar da parlak değildim. Ama pek çok arkadaşımı bu manyaklığa kurban verdim.
Özür dilerim Bay Sorenson, benim amacım...
Biliyorum, biliyorum. Operasyon müdürü kestirip attı. Senin o zamanların yol açtığı acıyı anlayabilmene imkan yok. Beni endişelendiren de bu zaten.
Anlamadım.
Artık şu bizim karın ağrısı kovuşturmamıza dönsek diyorum. Harry Latham CIA'nin bu sahadaki belki de tek gerçek dehası. Faka bastırılamayacak süper bir beyin. Ama bu şeyler sanki başka bir gezegenden. Yoksa öyle mi? Tanrım, bu çok çılgınca bir şey.
Ne oldu Bay Sorenson?
Bütün bu insanların yaşları aynı yaşlardalar. 40-50 arası yaşlardalar. Birkaç tane de 60'larında olan var. Yıllar önce teşkilata ilk girdiğim zaman Bremerhaven'dan gelen bazı dedikodular vardı. Bremerhaven, Heligoland Bright'taki eski bir denizaltı üssüdür. Bu dedikodularda savaşı kaybettiklerini bilen 3. Reich fanatikleri tarafından tasarlanan bir son sığınak stratejisi anlatılıyordu. Bana Güneş'in Çocukları operasyonu deniyordu. Seçilmiş çocuklar, tüm Avrupa ve Amerika'da kendilerine kucak açan ve ileride onları maddi bakımdan güçlü ve siyasi bakımdan etkili konumlara getirecek ailelerin yanlarına gönderilmişler. Nihai amaçları ise bir ortam oluşturmak, öyle bir ortam ki kendiliğinden şeye geçiş yapsın. Dördüncü Reich'a.
Bu çılgınca bir şey efendim.
Ayrıca da tamamıyla kanıtsız kaldı. Ordu istihbarat ve İngilizlerin MI6'sine ek olarak bizim de birkaç yüz ajanımız vardı. Bu adamlar 2 yılı aşkın bir süre iz peşinde koştular. Sonuçta hiçbir şey çıkmadı. Eğer böyle bir operasyon varsa bile bu daha başlarda bırakılmıştır. Operasyonun uygulamaya geçirildiğine dair en küçük bir kanıt bile yoktu.
Ama şimdi tekrar şüphelenmeye başladınız değil mi Bay Sorenson?
İster istemez Paul, bu bölümde varlığı sürdürmemi sağlayan hayal gücümü sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum. Ama işte karanlık bir sokakta veya zifiri gece karanlığında bir tepede kimin ne yaptığını rahatlıkla kestirebileceğim bir bölümde değilim. Öylesi bir konumda değilim. Manzarayı gün ışığında görmem lazım. Bu Güneş'in Çocukları operasyonunun oyununa gelmeyi asla kabul edemem.
Öyleyse neden getirilen bilgileri reddedip isim listesini fırında yakmıyorsunuz?
Çünkü yakamam, çünkü Harry Latham getirdi onu. Yarın Dışişleri Bakanı ve CIA Başkanı ile bir toplantı ayarla. Üvey evlat olduğumdan artık onlar nereyi uygun görürse orada buluşacağım onlarla. Drew Lutton, Amerikan Büyükelçiliği'nin ikinci katındaki masasında oturuyor, üçüncü fincan kahvesini içiyordu. Tek bir vuruştan sonra kapı birden açıldı, Karin de Vries endişeyle içeri girdi.
''Neler olduğunu duydum'' dedi heyecanla. ''Suikasta uğrayan kişinin sen olduğunu düşündüm hemen.''
''Günaydın'' dedi Drew. ''Yoksa öğlen mi oldu? Eğer Scotch viskini getirdiysen hoş geldin.''
''Bütün gazeteler olaydan bahsediyor.'' diye aykırdı araştırmacı.
Masanın öbür yanına geçip L'Express öğlen baskısını masaya atarak.
''Bir hırsız Morris'le bir müşteriyi soymaya teşebbüs etti. Odaya kurşun yağdırdı ve bir kat muhafızı tarafından vuruldu.''
''Bu akla ilişkiler takımı ne kadar hızlı çalışır. İşte tam güvenlik diye buna derim. Bundan daha iyisi yapılamazdı.''
''Kes şunu Drew. Sen Morris'le kalıyordu. Bana sen söylemiştin. Semt karakolunu aradım. Bana yalan olduğunu belli ede ede olayla ilgili hiçbir ipucu olmadığını söylediler.''
''Vay canına. Paris'te herkes turistlerden gelen dövizleri koruma sevdasında. Aslında korumalılar da. Böyle bir şey benim gibilerinden başka kimsenin başına gelmez.''
''Öyleyse o sendin.''
''Zaten söylemiştim bunu. Evet o bendim.''
''İyi misin?''
''Bunu bana daha önce de sormuşlardı. Evet iyiyim. Hala korkudan ölüyorum ama buradayım, nefes alıyorum, vücudum sıcak ve gezinebiliyorum. Öğle yemeğine gitmek ister misin? Son randevuda önerdiğin yer hariç, nereye istersen gidebiliriz.''
''Daha en az 45 dakika sürecek bir işim var.''
''Bu kadar bekleyebilirim. Büyükelçi Cortland ve diplomatik kafaları Alman Büyükelçisi Kreitz'la işimiz yeni bitti. Muhtemelen hala konuşuyorlardır. Ama benim midem onların birbirlerini temize çıkarıcı karşılıklı saçmalıklarını kaldırmıyor.''
''Bazı bakımlardan tıpkı abiyine benziyorsun. O da otorite sahibi kişilerden hoşlanmaz.''
''Düzeltmeme izin ver.'' dedi Latım. ''Ağzından çıkanı kulağı duymayan otorite sahibi kişilerden hoşlanmayız. Hepsi bu.'' ''Ha bu arada yarın veya öbür gün Londra'dan uçakla geliyor. Onu görmek ister misin?''
''Bütün kalbimle Harry'e hayranım.''
''Abimin annesine ikinci faul.''
''Anlamadım.''
''Yaramaz adamın tekidir.''
''Ne diyorsun sen?''
''Aklı öyle bir karış değil, kilometrelerce havadadır, ne dediği anlaşılmaz.''
''Aa evet, çok iyi hatırlıyorum. Din bağnazlığının Mısır'dan Atina'ya, oradan Roma'ya nasıl sıçradığı, sonunda Orta Çağ'a nasıl gelindiği konusunda onunla hoş sohbetlerim oldu.''
''Üçüncü faul, öğle yemeğine nereye gidiyoruz?''
''Dün teklif ettiğin yere, Gabriel'in daha önce gittiğimiz kafenin karşı tarafındaki nezih lokantaya.''
''Birlikte görülme ihtimalimiz var ama.''
''Artık fark etmez, albayla konuştum, anlayış gösterdi. Hep dediği gibi, hiç problem değil.''
''Witkowski başka ne dedi?''
''Şey...'' Devries başını indirip yumuşak bir sesle konuştu. ''Senin ağabeyin gibi olmadığını söyledi.''
''Ne bakımdan değilmişim?''
''Önemli değil Drew.''
''Belki de önemlidir. Ne bakımdan?''
''Şöyle söyleyeyim, sen onun kadar bilgili biri değilmişsin.''
''Faul hakkı doldu. Harry oyun dışı. Bir saate kadar öğle yemeği tamam mı?''
''Rezervasyonu ben yaparım. Beni tanırlar.''
Karin Devries öncekinden çok daha nazikçe kapıyı kapatarak odadan çıktı. Latham'ın telefonu çaldı. ''Büyükelçi Cortland'ı arayan. Buyurun efendim, ne oldu?'' ''Kreitz şimdi çıktı Drew. Söylemek zorunda kaldığı şeylerin devamını dinlemek için burada olmadığına üzgünüm. Ağabeyin sadece arı kovanına çomak sokmakla kalmamış. Kovan filan da bırakmamış.''
''Neden söz ediyorsunuz?''
''Kreitz her şeyden önce güvenlik gerekçesiyle bunları senin yanında konuşamazdı zaten. Son derece gizli bir konu. Öyle ki konuyu görüşmeden önce benim bile sabıka kaydım incelendi.''
''Sizin de mi?''
''Sanırım Harry'nin senin ağabeyin oluşunu ve yarın da buraya gelecek olmasını göz önünde bulunduran istihbarat yetkilileri durumu benim de bilmemde bir sakınca görmemişler.''
''Ne yapmış peki Harry? Hitler'le Martin Bormann'ı Güney Amerika'da eşcinsellerin gittiği bir barda mı basmış?''
''Ah keşke bu kadar önemsiz bir şey olsa. Ağabeyin operasyondan bazı listeler getirmiş. O listelerde neo-nazileri destekleyen ve Almanya, Amerika, Fransa ile İngiltere'de çeşitli devlet kademelerinde görevli, çeşitli sanayi alanlarında söz sahibi önemli kişilerin isimleri yer alıyormuş.''
''Vay canına, ne adam!'' dedi hayretle hatım. ''O asla işleri yarım yamalak yapmaz. Bu adamla gurur duyuyorum.''
Anlamadın galiba Drew. Bu isimlerin bazıları, yok pek çoğu, saygın devletlerimizin örnek sayılabilecek vatandaşlarına ait isimler. Hepsi de son derece yetenekli, iyi özelliklere sahip insanlar, inanılacak gibi değil.
Eğer bunu Harry getirdiyse sapına kadar doğrudur. Dünyada hiç kimse ağabeyimi faka bastıramaz.
Evet, bana da söylediler bunu.
Öyleyse mesele ne? Bu piçlerin peşine düştü. Sızma operasyonu öyle bir iki hafta veya ay, hatta yıl süren bir iş değildir ki. 10-15 yıl bile sürebilir. Böyle bir operasyon haber alma bölümünün ağır toplarının rüyalarını süsler. Yani öyle her baba yiğidin harcı değildir.
Akıl olur gibi değil.
Aklınızı yormayın, işe koyulun.
Heinrich Kreis, Bonn Lisesi'ndeki 4 ismi kesinlikle reddediyor. 3'ü kadın, 1'i erkek.
Kim onu burada her şeyi bilen tanrı tayin etti?
Bunlar Yahudiymişler. Akrabalarını kamplarda kaybetmişler. Auschwitz ve Bergen-Belsen'de.
Nereden biliyor bunları?
Şimdi 60 yaşlarındalarmış ama her biri bir zamanlar öğretmenlik yaptığı ilkokulda öğrencileriymiş. Onları hayatını tehlikeye atarak Ari Irk Araştırma Bakanlığı'nın soruşturmalarından bizzat kendisi kurtarmış.
Belki yutturmuşlardır. Yaptığımız iki toplantıdan edindiğim izlenime göre bana çok saf biri gibi geldi.
Bu onun akademisyen oluşundan kaynaklanıyor. Diğer meslektaşları gibi o da şüpheci, çenemaz biri. Ama bu tür olumsuz özellikleriyle zekanın hiçbir alakası yok. Aksine çok deneyimli, uyanık bir adam.
Söylediğiniz son şey Harry'de de var. Sahte bilgi getirmiş olması ihtimal dışı.
Washington listesinde olağan dışı isimler olduğu söylendi. Sorenson, inanılmaz dedi.
Lindbergh için de aynı şey söylenmişti. İnanılmaz denmişti. Genç Lindbergh, Nazilerin kötü insanlar olduklarını anlayana kadar Spirit of Louis Göring'in safında yer almıştı.
Böyle bir karşılaştırmayı kimsenin aklının ucundan geçirmediği kanaatindeyim.
Haklı olabilirsiniz. Sadece bir konuda örnek vermeye çalışıyordu.
Farz et ki ağabeyin haklı. Ama yarı yarıya bile, hatta çeyreği bile, hatta onun da yarısı kadar bile, hatta bundan çok çok daha az bir kısmı bile doğruysa...
İsimleri getirdi Sayın Büyükelçi. Başka kimse bunu yapmadı veya yapamadı. Öyleyse ben size aksi kanıtlanana kadar bu isimler gerçekmiş gibi işlem yapın derim.
Yani senin dediğin, eğer doğru anladıysam, masumiyetleri kanıtlanana kadar onların hepsi suçlu.
Biz şimdi hukuktan söz etmiyoruz efendim. Bu dünyanın görüp göreceği en lanet olası bir vebanın yeniden ortaya çıkışından söz ediyoruz. İşin yasal kısmıyla kaybedecek zaman yok. Onları hemen durdurmalıyız.
Komünist olduklarını zannettiğimiz kişiler için de bunu söylemiştik. Ama sonunda ne oldu? Bunların çoğunun komünistlikle uzaktan yakından bir ilişkileri olmadı ortaya çıktı.
Bu durum başka ama... Bu neolar 30'lu yılların nazileri gibi boş gezenin boş kalfası değiller. Bunlar bir zamanlar iktidarı elinde bulundurduklarını ve o basamağa nasıl çıkacaklarını biliyorlar. Korku salarak önce caddelerde kot pantolonlu silahlı dazlak çeteleri boy gösterecek, ardından sahneye üniformalılar girecek, hem de belki Hitler'in ilk eşkıya çetesi Schultz Bey'in kürek ve botlarıyla birlikte tam takım bir halde ve her şey çığırından çıkacak, onları durdurmamız gerek.
Sadece elimizdeki isimlerle mi diye sordu Cortland yumuşak bir sesle. Hiç kimsenin bu çılgınlığa dahil olduklarını aklının ucundan bile geçirmeyeceği son derece saygın insanların isimleriyle mi? Nasıl bir işlem yapacağız? Kim nasıl bir işlem başlatacak?
Benim gibi insanlarla başlayacaksınız Sayın Büyükelçi. Gerçeği bulmak için hiç yılmadan olayların üzerine gitmenin eğitimini almış olan insanlar da.
İyi güzel de Latin, kimin gerçeğiyle uğraşacaksın?
Onun bunun gerçeğiyle değil, asıl gerçekle.
Efendim?
Bağışlayın Sayın Cortland veya Sayın Büyükelçi, diplomatik hatta ahlaki güzellikler devri artık bitti. Morris'le yatağımda delik deşik edilmiş bir ceset olabilirdim. Bu piçler kıran kırana oynuyorlar. Kırmakla da kalmayıp silahlarıyla önlerinde geleni delik deşik ediyorlar.
Sanırım ne demek istediğinizi anlıyorum.
Bir düşünün efendim. Büyükelçilik yatağınızı havaya uçurulurken gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Siz de o sırada sırtınız duvara dayalı yere çömelmiş. Acaba bu parçalardan biri suratınızı mı bulur? Yoksa gırtlağınıza veya göğsünüze mi isabet eder, onu düşünüyorsunuz. Buna savaş denir. Gizliden gizliye belki. Ama yine de savaş işte.
Sen olsan nereden başlardın?
Başlayacak bir yer var aklımda ama Moro ile beraber aklımdakinin peşinden gitmeden önce Harry'nin isimler listesinin burada, Fransa'da olmasını isterim.
İkinci şube henüz güvenilir bir Fransız eleman belirlemedi.
Ne? Beni duydun, tekrar soruyorum. Sen olsan nereden başlardın? Şu bizim çılgın, aklı bir karış havada ünlü aktörümüzün Pont-Neuf'ün kuzeyinde gördüğü arabayı kiralayan adamın ismini belirlemeye çalışmakla.
Moro mu söyledi sana?
Tabii ki o söyledi. Bressard'ı Montaigne'de pestilini çıkardığı araba bir muamma. Marseille'den kiralandığını biliyoruz ama nasıl kiralandı öyle karışık ki bu konuda bir ilerleme kaydetmek haftalar alır. Oysa bu adam elimizde. Öğleden sonra saat 4'te işinin başında olacak. Testislerini mengenede un ufak etmemiz gerekse de o adamı konuşturacağız.
Moro ile çalışamazsın.
Siz neden söz ediyorsunuz? Neden çalışamazmışım?
Harry'nin listesinde o da var.
9. ayrımın sonu. Sayfa 112.